Ayrım 8.
Bu olguyu düşünsel bakımdan ele almak yerine sosyal psikologlar nedenleri ortaya çıkarmak isterler. Bu soruya iki düzeyde yanıt vardır. İlk olarak insanlarda birlikte olma eğiliminin oldukça genel temel açıklamaları vardır. İkinci olarak bu eğilimi artıran ya da azaltan özgül bazı etmenler vardır. Temel açıklamalar. İçgüdü. McDougall gibi ilk sosyal psikologlar toplumsallığın insan içgüdülerinden biri olduğuna inanıyorlardı. Bu inanca göre tıpkı karıncaların içgüdüleriyle karınca topluluklarında toplanmaları, çibik cinsi maymunların ayrıntılı toplumsal yapılar oluşturmaları gibi insanlar da gruplar içinde birlikte yaşarlar. Bunu iyi, doğru ya da yararlı olduğunu düşündüğümüz için değil, tıpkı bir bebeğin memeyi emmesi ya da yüksekten korkması gibi düşünmeden yaparız. İnsanlar genetik olarak belirlenmiş birçok özellikle birlikte doğarlar. Onlarda diğer insanları arama ve diğer insanlarla birlikte olma yönünde bir eğilimin bulunduğu düşünülebilir. Eğer bu doğru ise en aşağı düzeyde bir uyarılma ile tam bir yalıtılmışlık, yani izolasyon içinde yetiştirilen bir çocuğun fırsat verilir verilmez diğer insanlara sokulması, onlarla birlikte olmaya çalışması gerekecekti. Bir çocuğun sosyal bir yaratık olabilmek için doğduktan sonra bazı deneyimler geçirmesi zorunlu olmayacaktı. Başkalarından hiçbir ödül almasa, başkaları ona hiçbir rahatlık sağlamasalar da onlara yaklaşacak, onlarla birlikte olmak isteyecekti. Bu görüşte gerçek payı olmakla birlikte sınanması hemen hemen olanaksızdır. Bunu yapmanın bir yolu bir çocuğu diğer insanlardan ayrı yetiştirmek ve daha sonraki davranışlarını incelemektir. Bu türlü deneyler yapamayacağımız ve yapmayacağımız açıktır. Yapabilsek bile bu tam bir sınama ya da test olmayacaktır. Tam bir yalıtılmışlık bir insan yavrusu için doğal bir çevre değildir ve doğal herhangi bir toplumsallık eğilimini belirsiz hale getirebilecek zararlı etkileri olacaktır. Söz konusu görüşü doğrudan sınayamamakla birlikte insanların neden bir toplumsallık içgüdüsüne sahip olabileceklerini açıklayabiliriz. Doğal ayıklama nedeniyle hayvanın hayatta kalma şansını artıran, aç parantez, hayatta kalma değeri yüksek, kapa parantez, her özellik birçok kuşaktan sonra başat duruma geliyor olmalıdır. Özelliğin daha baştan genetik olarak belirlendiğini varsayarsak, ona sahip olan hayvanlar hayatta kalacak ve daha fazla üreyeceklerdir. Onlardan gelenler de bu özelliğe sahip olmak eğilimi taşıyacaklardır. Bu özellik ya da niteliğe sahip olan yavruların sayısı sahip olmayanlarınkinden fazla olacağından, sonuçta o türün üyelerinin tümü ya da büyük bir çoğunluğu o niteliğe sahip olacaktır. Çoğu koşullar altında toplumsal olan insanlar yalnız olanlardan daha fazla hayatta kalma ve üreme şansına sahip olacaklardır. Binlerce yıl önce atalarımız ilkel bir dünya ile savaşırlarken bu doğru olmalıydı. Çoklukta güç vardı. O zamanlar grup toplu avlanmalar yolu ile yiyecek elde etme fırsatını artırmakta, biraz korunma ve benzeri yararlar sağlamaktaydı. Dahası bebekler bir kez doğduktan sonra korunmaya gereksinimleri vardı ve yalnız yaşayan bir kadın, hatta küçük bir aile bunu sağlayamazdı. Böylece büyük gruplarda toplanan insanların daha fazla çocuk yapmış olmaları büyük bir olasılıktır. Eğer topluluklar içinde yaşamaya karşı bu eğilim herhangi bir biçimde genler tarafından belirleniyorsa, bugün hayatta olan insanlarda toplu yaşamaya kalıtımla geçen belli bir eğilim vardır. Unutulmamalıdır ki bu toplumsallığın genetik olarak kontrol edildiği anlamına gelmez. Hatta doğasında hiç de genetik olmayabilir. Bu tartışmanın amacı temelde genetik bir açıklamanın olası ve hatta inanılabilir olduğunu göstermektedir. Fakat göreceğimiz gibi toplumsallık içgüdüsel olsun ya da olmasın, insanların birlikte olmayı istemelerinin başka birçok nedeni vardır. doğuştan belirleyiciler. Doğuştan getirdiğimiz diğer bazı özellikler, toplumsallığı hayatta kalmak için kesinlikle gerekli kıldığı için toplumsal olduğumuz gerçeği, toplumsallığın içgüdüsel olduğunu savunan görüşle yakından ilgilidir. Yalnız başımıza hayatta kalamayız. Dolayısıyla büyük çoğunluğumuz birlikte yaşarız. Başkalarına olan bu bağımlılık kendisini en çok bebeklik yıllarında gösterir. Diğer hayvanların çoğunun tersine bir insan yavrusu uzun bir süre kesinlikle çaresizdir. Yiyecek ve koruma için ana babasına ilk günlerdeki bağımlılığı birçok yıl başkalarıyla birlikte yaşamasını gerekli kılar. Öte yandan hayvanların çok büyük bir çoğunluğu, hatta memeliler, yalnızca kısa bir süre için yavrularını emzirirler ve sonra yavrular yiyeceklerini kendi başlarına arayıp bulurlar. İnsan yavrusu birçok yıl kendisini besleyebilme yetisinden yoksundur. Yumuşak, korunmuş, zengin bir çevrede bir çocuğun 1 ya da 2 yaşından sonra hayatta kalabilmesi olasıdır. Fakat alıştığımız koşullar altında bu olanaksızdır. Yiyeceğe, yırtıcılardan korunmaya, bir barınağa ve benzerlerine gereksinimi vardır. Benzer bir biçimde özellikle bebeğini büyütürken bir anne diğer insanlara büyük ölçüde bağımlıdır. Çocuğunu büyütürken bile hayatta kalması mümkün olmakla birlikte yalnız bir kadın çoğu koşullarda hiç değilse kendinden başka bir kişiye bağımlıdır. Dolayısıyla insanlar yaşamlarının ilk yıllarındaki zorunluluk nedeniyle toplumsaldırlar. Eğer ana baba çocukla birlikte kalmazlarsa çocuk ölecektir. Doğuştan getirdiğimiz nitelikler, özellikle ilk yıllardaki çaresizliğimiz, işte bu anlamda bizim diğer insanlara yaklaşmamıza, onlarla birlikte olmak istememize neden olurlar. Ancak yaşamın belirli bir evresinde başkalarına kesin bir bağımlılıktan kurtuluruz. Artık bize yiyecek ve korunma sağlamalarına gereksinimimiz yoktur. Doğuştan gereksinimlerimiz açısından yalnız kalabilir, yalnız yaşayabiliriz. Modern toplumumuzda bir kişi küçük bir çatı katı dairede yemeğini ayağına getirterek, televizyon seyrederek, yemekle birlikte getirilen gazeteleri okuyarak birçok yıl güvenli, güvenceli, rahat bir yalnız yaşamı sürdürebilir. Ya da diğer insanlarla ilişiği kesik bir çiftlikte yaşayabilir ve başkalarından hiç yardım almaksızın aynı şeyi başarabilir. Arada sırada birileri bunu yapar. Keşişliği seçen, bilebildiğimiz kadarıyla yalnız başına yaşayan ve pekala hayatta kalabilen insanlar vardır. Fakat bunlar alışılmamış, olağan dışı durumlardır. Çok az gönüllü keşiş vardır ve olanlar da genellikle biraz deli, kesinlikle dengesiz ve merak konusu kişiler olarak görülürler. Bunlar insanlığın belki de en evrensel özelliğine, toplumsallığa karşı ayaklanmışlardır. Hücre hapsi hemen her zaman çok sert bir ceza olarak düşünülmüştür. Toplumsallığımız belli bir ölçüde doğuştan ya da içgüdüsel olarak belirlenmiş görünmekle birlikte, artık gereksinimleri kalmadığı halde insanların niçin hala diğer insanlarla birlikte olmak istedikleri sorusu hala tam olarak yanıtlanamamıştır. Öğrenme. Bu sorunun bir yanıtı öğrenme olabilir. Herhangi bir şeyi öğrendikleri gibi insanlar toplumsallığı da öğrenirler. Yiyecek, sevgi ve korunma gibi gereksinimler için çocuk başkalarına bağımlıdır. Ve bu temel gereksinimlerden birinin bir başkası tarafından her doyuruluşunda çocuk bir şey öğrenir. Basit çağrışım süreciyle diğer insanlar ödüllere bağlanırlar ve çocuk insanları çevresinin olumlu yönleri olarak görmeyi öğrenir. Ek olarak başka insanlarla birlikte olduğu zamanlarda ödüllendirilmesi insanlarla birlikte olma davranışını pekiştirir. Bir şeye gereksinimi olduğunda başka insanları arayıp bulma genellikle o gereksinimin doyumu ile sonuçlanır. Böylece başkalarına yaklaşmayı, onlarla birlikte olmayı öğrenir, diğer insanlar günlük yaşamının alışılmış birer parçası haline gelirler. Bu öğrenme yaşamı boyunca bireyin davranışını etkiler. Bir yetişkin olarak hayatta kalmak için artık diğer insanlara gereksinimi yoktur ama hala onlarla birlikte olur. Çünkü öyle öğrenmiştir. Dolayısıyla yaşamlarına bir biçim vermek için çocuklar her çeşit alışkanlık ve davranışı öğrenirlerken aynı şekilde toplumsallığı da öğrenirler. Bütün kültürlerdeki bütün çocuklar belli bir ölçüde toplumsallığı öğrenmek zorundadırlar. Böylece toplumsallık bütün insanların bir özelliği durumuna gelir. Gereksinimlerin doyurulması. Ayrıca kişisel olarak hayatta kalabilmek için gerekli olanlardan başka gereksinimlerimizin bulunduğu da doğrudur. Bunlar yalnızca başka insanların doyurabileceği gereksinimlerdir. Örneğin yalnız yaşama, bireye belli ölçüde bir cinsel doyum olanağı sağlamakla birlikte onu başka insanlarla cinsel birleşme olanağından yoksun bırakır. Ek olarak başarı, sevgi, takdir edilme, rahatlık, saygı ve güç gereksinimleri doğuştan olmamakla birlikte çoğu insanın doyurmaya çalıştığı gereksinimlerdir. Ve yalnız yaşama durumunda bunların doyurulması çok güçtür. Böylece birinin yalnız yaşayarak hayatta kalabilmesi mümkün olmakla birlikte ilk yıllardaki toplumsal öğrenme çoğu insana birçok gereksinimin yalnızca başkaları tarafından doyurulabileceğini öğretmiştir. Özgül nedenler. İçgüdü doğuştan getirilen özellikler, öğrenme ve gereksinimlerin doyurulması hep insanların neden toplumsal olduklarının açıklamalarıdır. Ancak bunlar toplumsallığı kontrol eden güçlere ilişkin olarak özgürleştirmeye izin vermeyen genel yanıtlardır. Eğer hayvanların bir yeme gereksinimleri bulunduğu ya da yemeği öğrenmiş oldukları için yediklerini söylersek doğru söylemiş oluruz. Fakat yeme hakkında pek bir şey öğrenemeyiz. Öte yandan hayvanların 4 saat yiyecekten yoksun bırakıldıklarında ya da kanlarındaki şeker düzeyi düştüğünde yediklerini söylersek açlık ve yemeğe ilişkin özgül bilgiye sahibiz demektir ve bir hayvanın yiyeceği miktarı kontrol edebiliriz. Genel ve özgül açıklamalar arasındaki bu ayrım toplumsallığa da uygulanabilir. Sosyal psikologlar toplumsallık eğilimini artıran ya da azaltan etmenleri belirlemeye çalışmaktadırlar. Toplumsallığın doğası ve nedenlerine ilişkin daha ayrıntılı bir anlayış kazanabilmek için toplumsallığı artıran ya da azaltan özgül koşulları bulmak ve bilmek isteriz. Hemen her insanda başkaları ile ilişkiyi kurmaya ilişkin bir eğilimin bulunduğu varsayımı ile işe başlıyoruz. Fakat bazı zamanlar bu gereksinimin güçlü, bazı zamanlarda zayıf bir biçimde duyulduğunu ve hatta bazen insanların yalnız olmayı yeğlediklerini biliyoruz. Burada sorulması gerekli olan toplumsallığı hangi etmenler artırır ve azaltır sorusudur. Korku ve toplumsallık. Toplumsallığın nedenleri üzerinde duran en sistemli girişimlerden birinin sonuçları 1959 yılında Stanley Schachter tarafından yayınlanmıştır. Schachter toplumsallığı artırabilecek etmenlere ilişkin bir açıklama getirebilmek için insanlarda toplumsallığa izin verilmediğinde olanları gözleyerek işe başladı. Eğer toplumsallık bir gereksinimi gidermekse ona ilişkin doyum kaynağından yoksun bırakılma durumunda bu gereksinim büyük bir önem kazanacaktır. Tam bir yalnızlık içindeki insanların, aç parantez, bazı dinsel grupların üyeleri, gemi kazazedeleri, yalıtılmışlık deneylerinin gönüllüleri ve benzeri, kapa parantez. Vaka tarihçelerinin incelenmesi, bunlar arasında bazı benzerliklerin bulunduğunu göstermiştir. Uzun süreli yalnızlıklara ilişkin bütün açıklamalar, ani korku betimlemeleri ve kaygı ataklarına benzer duyguları içermektedir. Belli sınırlar içinde daha uzun yalnızlıkların daha büyük korku ve kaygıya yol açtığı görülmektedir. İnanılabilir daha başka açıklamalar da vardır. Bu nedenle kesin herhangi bir sonuca varmak olanaksız olmakla birlikte bu gözlenmiş ilişkilerden korku ve toplumsallığın birbirleriyle çok yakından ilgili oldukları sonucu çıkarılabilir. Eğer yalnızlık korkuya yol açıyorsa toplumsallık korkuyu azaltabilir. Böylece Schachter korku duygusu yüksek insanların korku duygusu düşük olanlardan daha fazla toplumsal oldukları biçimindeki özgül denenceyi geliştirmiştir. Bu denenceyi sınamak için korkularının derecesi farklı bireylere bakmak zorundayız. bir araştırma yöntemi, yaşam durumlarında duymakta oldukları korkunun derecesi bakımından farklılık gösteren bireyleri incelemek olabilirdi. Ancak böyle insanlar hemen hemen kesinlikle korku derecesi dışında başka boyutlarda da farklılıklar gösterirler. Örneğin, tek başlarına ilk uçuşlarını yapacak olan pilotlar büyük bir olasılıkla yıllardır uçan pilotlardan daha çok korkarlar. Bu iki gruba giren pilotlar ayrıca deneyim süresi, belki yaş ve kesinlikle uçmaya karşı tutumları bakımlarından da farklılıklar gösterirler. Toplumsallık eğiliminde görülebilecek farklılıklar duydukları korkunun derecesinden değil de başka etmenlerden kaynaklanıyor olabilir. Kontrollü durumlar kullanarak birbirine benzer insanları seçebilir ve bazılarını diğerlerinden daha fazla korkutarak korkunun derecesini ayarlayabiliriz. Sonra da deneklere toplumsallık fırsatı verildiğinde gösterdikleri toplumsallık dereceleri karşılaştırılabilir ve farklılıklar onlarda uyarılan korku duygusunun derecesine yüklenebilir. Şahter'in yaptığı da budur. Ve bu yolu izleyerek yaptığı deney bu alanda daha sonra yapılan hemen hemen tüm çalışmalar için bir model işlevi görmüştür. Denek Şahter'in deneyi için laboratuvara geldiğinde beyaz bir laboratuvar önlüğü içinde araştırmacıyı değişik türlerden elektrik araçları arasında bulmuştur. Araştırmacı kendisini nöroloji ve psikiyatri bölümünden Dr. Gregory Zistein olarak tanıtmış ve deneyin elektrik şokunun etkilerini araştırmak amacıyla yapıldığını söylemiştir. Bazı denekleri diğerlerinden daha fazla korkutabilmek için araştırmacı elektrik şokuna ilişkin iki farklı betimleme kullanmıştır. Oldukça fazla korku uyandırmak amacı güden yönergelerde aç parantez yüksek korku koşulu kapa parantez. Şoklar korkunç şeyler olarak betimlendi. Deneklere yönergede şunlar söylenmişti. Bu şok acı verir. Bu tür araştırmalarla insanlığa gerçekten yardımcı olacak bir şeyler öğreneceksek şokların çok yayın, şiddetli olması zorunludur. Bu şoklar oldukça kötü olacaktır. Fakat kuşkusuz kalıcı hiçbir zarara neden olmayacaklardır. Böylece bir süre devam ederek araştırmacı deneklere çok korkutucu ve acı verici bir yaşantıya girmek üzere oldukları duygusunu verdi. Düşük korku düzeyi koşulunda ise tersine deneyi rahatlatmak ve gerginlikten kurtarmak için her şey yapılırken şokların yeğinliği de en aşağı düzeye indirildi. Örneğin deneklere şöyle denildi. Bana güvenin, hissedeceğiniz şey yani elektrik şoku hiçbir biçimde acı verici olmayacaktır. Gıdıklanmaya ya da ürpermeye benzer bir şey olacak, kesinlikle tatsız bir yaşantı olmayacaktır. Böylece iki gruba da araştırmanın elektrik şokunun etkileriyle ilgili olduğu söylenmiş olmakla birlikte, bir grup korkunç ve acı verici bir yaşantıya girmeyi beklerken, diğeri hafif ve korku vermeyen bir deneye girmeyi bekler duruma getirildi. Denekler sorgulandığında, görüldüğü gibi ilk grup ikincisinden daha fazla korkmaktaydı. Korkunun uyarılması ve ölçülmesinden sonra araştırmacı deneklere araçları hazırlarken 10 dakikalık bir gecikmenin olacağını söyledi. Deneklerin bekleyebilecekleri bir dizi başka odanın bulunduğunu, bu odaların koltuklar, masalar, magazinler ve benzeri ile rahat odalar olduklarını anlattı. Araştırmacı böyle devam ederken aklına bir fikrin geldiğini, belki bazılarının deneydeki diğer deneklerle birlikte bekleyebileceklerini ve onlar için bir sınıfın hazır olduğunu söyledi. Her denekten bir tercihinin bulunup bulunmadığını, eğer varsa başkalarıyla birlikte mi yoksa yalnız başına mı beklemeyi yeğlediğini belirtmesi istendi. Ayrıca deneklerden seçimlerinin gücünü de belirtmeleri istendi. Bu konuda bu ve hemen izleyen diğer deneylerde yapılan seçim, aç parantez, yalnız ya da birlikte bekleme, kapa parantez ve deneyin toplumsallık isteğinin derecesi, toplumsallık eğiliminin temel ölçüsü idi. Şahter çalışmasının sonuçları çizelge 2-1'de görülmektedir. Korku düzeyi yüksek deneklerin, korku düzeyi düşük deneklerden daha fazla toplumsallık isteyip istemedikleri sorusunun yanıtı evettir. Çizelge 2.1. Toplumsallık üzerinde korkunun etkisi. Seçimi yapanların yüzdesi. Yüksek korku koşulunda birlikte seçimini yapanlar %62.5. Fark etmez seçimini yapanlar %28.01. Yalnız seçimini yapanlar %9.4. Toplumsallığın gücü %88. Düşük korku koşulunda birlikte seçimini yapanlar %33. Fark etmez seçimini yapanlar %60. Yalnız seçimini yapanlar %7. Toplumsallığın gücü %35. Yüzde rakamları -2 ile +2 arasında bölmelenmiş bir ölçekten elde edilen değerlendirmelerdir. Kaynak Şahter'den 1959. Korku ile toplumsallık arasındaki ilişkiyi ortaya koyduktan sonra ikinci adım onu açıklamaktır. Neden korku içindeki insanlar daha fazla toplumsallık göstermektedirler? Biri korkuyu azaltma, diğeri toplumsal karşılaştırma açısından olmak üzere en az iki açıklama yapılabilir. Korkuyu azaltma. Yalnızlığın, yani izolasyon, korkuyu artırdığını görmüştük. Korku düzeyi arttıkça toplumsallığın da arttığını yukarıda belirttik. Toplumsallıktaki bu artışın olası bir açıklaması, insanların korkularını azaltmak için diğer insanlarla birlikte olmak istedikleri biçiminde olabilir. Şahter'in ilk deneyi doğrudan bu açıklamayı sınamamıştır. Fakat daha sonraki bir çalışmada 1959 destekleyici sonuçlar elde edilmiştir. Yüksek korku deneklerinden bazılarına eğer başkalarıyla birlikte beklemek isterlerse ya hiç konuşamayacakları ya da yalnızca ilgisiz konularda konuşabilecekleri söylendi. Bu kısıtlamanın amacı deneklerin birbirlerine güven vererek korkularını azaltmalarını zorlaştırmaktı. Deney hakkında konuşmalarına izin verilmeyen korku düzeyi yüksek deneklerin birlikte bekleme yönündeki tercihlerinin sayısı konuşmalarına izin verilen deneklerinkinden daha az olacaktı. Olan da buydu. Konuşmayı kısıtlama toplumsallık arzularını azalttı. Bu korkuyu azaltmanın insanların başkalarıyla birlikte olmak istemelerinin nedenlerinden biri olduğu görüşünü desteklemektedir. Doğum sırası. Korku düzeyi yüksek olduğunda bile bazı insanların diğerlerinden daha fazla toplumsallığa gereksinimleri vardır. Bunun için sistemli herhangi bir neden var mıdır? Yalnızca tamamlayıcı olmakla birlikte önemli bir bulgu, Şahter'in toplumsallık çalışmasındaki doğum sırasının kişinin toplumsallık arzusunun önemli bir belirleyicisi olduğu yönündedir. İlk çocuklarla tek çocuklar korktukları zaman daha sonra doğanlardan daha fazla ya da daha güçlü bir toplumsallık eğilimi göstermektedirler. Gerçekten sonra doğanlara doğru gidildikçe bu eğilim zayıflamaktadır. İkinci sırada doğanlar, üçüncü sırada doğanlardan daha güçlü bir toplumsallık eğilimi göstermektedirler. Üçüncü sıradakiler de dördüncü sıradakilerden ve benzeri şekil 2.1'de görüldüğü gibi bu eğilimdeki aç parantez artan, kapa parantez, zayıflama eğilimi aile büyüklüğüne bağlı olmaksızın görülmektedir. Altı çocuklu bir ailede ikinci olarak doğan bir kişinin toplumsallık eğilimi, iki çocuklu bir ailede ikinci sırada doğanınki ile aşağı yukarı aynı güçtedir. Diğer bir deyişle belirleyici olan aile büyüklüğü değil, doğum sırasıdır. Doğum sırası toplumsallık üzerinde niçin böyle bir etkiye sahiptir? Şekil 2.1. Korktukları zaman ilk doğanlar ikinci sırada doğanlardan, onlar da üçüncü sıradakilerden daha fazla toplumsaldırlar. Ve bu böyle devam eder. Bu durum aile büyüklüğüne bağlı değildir. Toplumsallığı belirleyen aile büyüklüğü değil, doğum sırasıdır. Aç parantez, Stanley Şahter'in toplumsallık psikolojisinden yayımcıların izniyle yeniden basılmıştır. Stanford University Press, Copyright 1959, Larry Stanford Junior University Mütevelli Heyeti tarafından, kapa parantez. Kuramsal olarak bu etkinin nedeni ilk doğanlarla daha sonra doğanlar arasında doğuştan gelen bir farklılık olabilir. Fakat bu tür genetik farklılıkların bulunduğuna ilişkin bir kanıt yoktur. Çoğu psikolog çocukların yetiştirilme biçimlerinin önemli olduğuna inanmaktadır.